Ayrım 5, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 63. Aures Alataya mı?
Kepçe kulak, dedi Harry inleyerek alnındaki terini sildi. Iverson sinir krizi geçirecekti az kalsın. Senin kaç kilometre oldu?
21'i yeni geçtim.
Halvorsen'in sesi duvarlardan yankılanıyordu. Vakit henüz ikindinin erken saatleri olduğundan karakolun bodrumundaki spor salonunda onlardan başka kimse yoktu neredeyse.
Kestirmeden filan mı gidiyorsun sen?
Harry dişlerini sıktı ve biraz hızlanmayı başardı. Egzersiz bisikletinin üstünde kanter içinde kalmıştı. Halvorsen'in ise alnında bile ter yoktu.
Elinizde ipucu yok mu yani, diye sordu Halvorsen. Yavaş ve düzenli soluyordu.
Beyat Ölü'nün en sonda söylediklerinden bir şey çıkmazsa elimizde çok ipucu yok, evet.
Ne dedi ki?
Video görüntülerinden yola çıkarak katilin başıyla yüzünün üç boyutlu görüntüsünü hazırlayabilecek bir program kullanıyor.
Maskeye rağmen mi?
Bu program görüntülerden elde ettiği verileri kullanıyor. Işık, gölge, girintiler, çıkıntılar. Maske ne kadar gerginse ardındaki yüze benzeyen bir görüntünün hazırlanması o kadar kolaylaşıyor. Yine de sadece bir taslak çıkıyor ortaya. Ama Beate onu şüphelilerin fotoğraflarıyla karşılaştırabileceğini söylüyor.
FBI'ın kimlik tespit programı mı?
Harry'e doğru dönen Halvorsen, onun göğsündeki arkadaş bulma şirketi logosundan başlayan ter izinin şimdi tişörtünün önüne tamamen yayıldığını görünce biraz şaşırdı.
Onunki daha iyi bir program, dedi Harry. Ne kadar oldu?
22. Hangisi?
Fusiform Gyrus.
Microsoft, Apple, Mac.
Harry parlak kırmızı alnına işaret parmağıyla tık tık vurdu.
Herkeste olan bir yazılım. Beynin temporal lobunda yer alıyor ve tek işlevi insanları tanımak. Tek yaptığı bu. Bir düzine gergedanı birbirinden pek ayırt edemezken yüzlerce binlerce insanı ayırt edebilmemizi sağlıyor.
Gergedan mı?
Harry gözlerini yakan terden kurtulmak için onları kırpıştırdı.
O bir örnek de Halvorsen ama Beate Lön kesinlikle özel biri. Onun Fusi formu hayatında gördüğü bütün yüzleri hatırlamasını sağlayacak şekilde çalışıyor. Ve sadece tanıdığı, konuştuğu insanları kastetmiyorum. 15 yıl önce kalabalık bir sokakta yanından geçtiği güneş gözlüklü birinin yüzünü bile hatırlayabiliyor.
Şaka yapıyorsun.
Hayır.
Harry nefesini toplarken başınaydı. Onunki şimdiye kadar sadece 100 kişide görülmüş bir durum.
Didrik Gudmundson'un dediğine göre Beate Lön polis kolejinde teste girmiş ve ünlü birkaç kimlik tespit programına üstün gelmiş. Kadın yürüyen bir yüz arşivi. Seni daha önce bir yerde görmüş müydüm diye sorarsa bunu laf olsun diye söylemiyordur. İnan bana.
Vay be, niye polis olmuş ki? Yani öyle bir yeteneği varken.
Harry omuz silkti.
80'lerde Ryan'de bir banka soygununda vurulan polisi hatırlıyor musun?
Ben o zamanlar polis değildim.
Adam soygun anonsu yapıldığında civardaydı ve olay mahalline ilk gelen polis oldu. Soyguncularla konuşmak için bankaya silahsız girdi. Otomatik silahlarla tarandı. Soyguncular da asla yakalanmadılar. O vaka sonradan polis kolejinde banka soyguncularına karşı yapılmaması gereken şeylere örnek olarak kullanıldı.
Destek kuvvet beklemelisiniz. Soyguncularla çatışmaya girmek suretiyle kendinizi, banka personelini ve soyguncuları gereksiz yere tehlikeye atmamalısınız.
Evet, ders kitabında öyle yazıyor. İşin tuhafı, o adam en iyi ve en tecrübeli dedektiflerden biriydi. Jorgen Lön, Beate'nin babası.
Evet, yani Beate o yüzden mi polis oldu sence? Babası yüzünden mi?
Olabilir.
Güzel kadın mı?
Gayet hoş. Kaç kilometre oldu?
24'ü yeni geçtim. 6 kaldı. Ya sen?
22. Sana yetişeceğimi biliyorsun.
Bu sefer hayır, dedi Halvorsen hızlanarak.
Evet, yetişeceğim. Çünkü yorulmaya başladın. Bense zıpkın gibiyim. Birazdan sana kramp girecek her zamanki gibi.
Bu sefer değil, dedi Halvorsen pedalları daha hızlı çevirerek. Gür saçlarının altında bir ter damlası belirdi. Harry gülümseyerek gidonun üstüne eğildi.
Bir yerde Möller'in gözleri elindeki karısının hazırladığı alışveriş listesiyle raftaki kişniş olabileceğini düşündüğü şeyin arasında mekik dokuyordu. Geçen kış Phuket'te geçirdikleri tatilden sonra Margrethe Tayland mutfağının hastası olmuştu.
Ama her gün Bangkok'tan uçakla gelen ve Grönland Sleiret üzerindeki bir Pakistanlıya ait markette satılan envai çeşit sebze cinayet masası şefinin içine sinmiyordu hala. Bir ses kulağının dibinden o yeşil çili patron deyince hemen dönen Bjarne Möller Harry'nin kızarmış kan ter içindeki yüzüne baktı. ''Biraz da zencefil kattın mı? Tom yam çorbası yapabilirsin. Kulaklarından duman çıkar ama bol bol terleyerek toksin atarsın.''
''Sen önden denemiş gibisin Harry.''
''Halvor seninle biraz bisiklet yarışı yaptım, o kadar.''
''Öyle mi? Elindeki nedir peki?''
''Japon biberi, küçük kırmızı chili.''
''Yemek yaptığını bilmiyordum.''
Harry içinde chili olan poşete bu kendisi içinde yeni bir şeymişçesine baktı. ''Bu arada seninle karşılaştığım iyi oldu patron, bir sorunumuz var.'' Möller kafa derisinin kızardığını hissetti. Bokstad Vahin'de işlenen cinayetle ilgili soruşturmanın başına Ivar Sun'u geçirmek kimin fikriydi bilmiyorum ama olmuyor. Möller listeyi alışveriş sepetine koydu.
''Şunun şurasında kaç gündür birlikte çalışıyorsunuz ki? 2 gün oldu mu?''
''Mesele o değil patron.''
''Hayatında bir kez olsun sadece işini yapsan olmaz mı Harry? Organizasyon işini başkalarına bıraksan, herkese karşı gelmemek sende kalıcı bir hasara yol açmaz merak etme.''
''Ben sadece vakanın bir an önce çözülmesini istiyorum patron. Diğerine geçebileyim diye biliyorsun ya.''
''Evet biliyorum ama o vaka için sana verdiğim 2 ay süreden çok daha fazlasını kullandın. Şahsi kaygılar ve duygular yüzünden zaman ve kaynak harcamayı mazur gösteremem Harry.''
''O meslektaşımızdı patron.''
''Biliyorum.'' diye bağırdı Möller. Duraksayıp etrafına bakındıktan sonra sesini alçaltarak devam etti.
''Senin sorunun ne Harry?'' ''Onlar hırsızlık vakalarına alışkınlar ve Ivarson yapıcı fikirlere hiç kulak asmıyor.'' Harry öne eğildi. Hızlı ve sözcüklerin üstüne basa basa konuştu. ''Bir cinayet işlendiğinde kendimize sorduğumuz ilk soru nedir patron? Neden? Sebep ne? Sadece bunu sorarız. Hırsızlık masasındakiler sebebin para olduğunu otomatikman varsayıp bu soruyu sormuyorlar.''
''Sebebin ne olduğunu düşünüyorsun peki?''
''Hiçbir şey düşünmüyorum. Mesele şu ki onların yöntemi tamamen yanlış.''
''Yanlış değil Harry, farklı. Şu sebzeleri eve götürmem gerek. O yüzden bana ne istediğini söyle.''
''Kiminle konuşacaksan konuş ama ben yalnız çalışmak istiyorum. Yanıma bir kişi versinler yeter.''
''Soruşturma ekibinden ayrılmak mı istiyorsun?''
''Paralel bir soruşturma yürütmek istiyorum.''
''Harry.''
''Kızılgerdan'ı öyle yakalamıştık, hatırlıyor musun?''
''Harry, böyle bir müdahalede bulunamam.''
''Beyat Lönn'le birlikte çalışmak istiyorum. Onunla birlikte baştan başlamak istiyorum. Ivarson daha şimdiden çıkmaz yola giriyor.''
''Harry.''
''Evet.''
''Asıl sebep ne?''
Harry ağırlığını diğer bacağına aktardı. ''O gülümseyen timsahla birlikte çalışamıyorum.''
''Ivarson'u mu diyorsun?''
''Sonunda çok aptalca bir şey yapacağım, o olacak.'' Bjarne Möller'in kaşları burnunun üstünde siyah bir V şeklinde birleşti.
''Bu bir tehdit mi?''
Harry elini Möller'in omzuna koydu. ''Bana bu kıyağı yap yeter patron. Bir daha hiçbir şey istemeyeceğim asla.'' Möller homurdandı. Yıllar boyunca yaşlı meslektaşlarının iyi niyetli kariyer tavsiyelerine kulak asmadan kendini Harry için kaç kez tehlikeye atmıştı kim bilir. ''Ondan uzak dur'' demişlerdi. ''Serseri mayının biridir. Harry Hall'la ilgili kesin olan tek şey günün birinde başına büyük bir felaketin geleceğiydi. Ama Möller'le Harry şimdiye kadar hep 4 ayak üstüne düşmeyi gizemli bir şekilde başardıklarından ciddi bir müdahalede bulunan çıkmamıştı hiç. Şimdiye kadar. Ama en ilginç soru şuydu. Möller buna neden katlanıyordu? Harry'e baktı. Alkolik, baş belası, insanı çileden çıkaran o küstah, inatçı herif. Bağlır'dan sonra ellerindeki en iyi soruşturmacı.
''Başını belaya sokma Harry. Yoksa sana masa başı işi veririm. Kapıyı da üstüne kilitlerim, anladın mı?''
''Gayet iyi anladım patron.'' Möller iç geçirdi.
''Yarın emniyet müdürüyle ve Ivarson'la toplantım var. Bakarız. Söz vermiyorum ha, duyuyor musun?''
''Evet evet patron. Eşinize selamlar.'' Harry marketten çıkarken başını geriye çevirdi. ''Kişniş solda, sonda en alt rafta.'' Bjarne Möller durup alışveriş sepetine baka kaldı. Sebebi şimdi hatırlamıştı. Bu alkolik ele avuca sığmaz, dik kafalı piçi seviyordu. 7. Bölüm Beyaz Şah. Harry müdavimlerden birine başıyla selamlayıp Valdemar Trane sokağına bakan dar buğulu pencerelerin önündeki bir masaya oturdu. Arkasındaki duvarda asılı büyük tabloda güneşli bir günde Young Storget'te piyasa yapan silindir şapkalı adamlar şemsiyeli kadınları neşeyle selamlıyorlardı. Schröder restoranının ebedi sonbahar loşluğuyla adeta dindarca bir ikindi sessizliği o tabloyla ancak bu kadar uyumsuz olabilirdi.
''Gelebilmen iyi oldu.'' dedi Harry masada oturan şişman adama. Adamın müdavimlerden olmadığı hemen anlaşılıyordu. Zarif tweed ceketinden ya da kırmızı puanlı papyonundan değil, siyah sigara yanıklarıyla delik deşik bira kokan masa örtüsünün üstündeki beyaz çay fincanını karıştırmasından belliydi. Mekana uymayan bu müşteri Stale Auna'ydı. Ülkenin en iyi psikologlarından biri ve polisin sık sık başvurduğu bir uzmandı. Polis bunu bazen seve seve, bazense esefle yapıyordu. Çünkü Aune vakarını hep koruyan, son derece namuslu, mahkemede bilimsel kanıtlarla destekleyemeyeceği hiçbir şeyi söyleyemeyen bir adamdı. Ama psikolojide çok az şeyin kanıtı olduğundan, savcının tanığı çoğunlukla davalı tarafın en iyi dostu haline geliyor ve saçtığı şüphe tohumları genellikle sanığın işine yarıyordu. Harry bir polis olarak cinayet vakalarında Auna'nın uzmanlığından o kadar çok faydalanmıştı ki onu meslektaşı olarak görüyordu artık. Bir alkolik olarak kendini tamamen teslim ettiği bu sıcak kalpli, zeki ve hoş bir şekilde küstah adama köşeye sıkıştırıldığı takdirde dostum derdi.
''Sığınağın burası mı?'' dedi Auna.
''Evet'' dedi Harry tezgahtaki Maja'ya tek kaşını kaldırarak. Maya döner kapıdan mutfağa girdi hemen.
''Torbada ne var?''
''Japon biberi, çili.'' Harry'nin burnundan süzülen bir ter damlası uçta bir an asılı durduktan sonra masa örtüsüne damladı. Auna ıslak lekeyi ilgiyle inceledi.
''İçerisi sıcak'' dedi Harry. ''Bir de spor salonundaydım.''
Auna burun kıvırdı. ''Bir bilim insanı olarak seni alkışlamalıyım herhalde. Ama bir felsefeci olarak vücuduna böyle eziyet etmene anlam veremiyorum.''
Harry'nin önüne çelik bir kahve sürahisiyle bir fincan bırakıldı. ''Sağ ol Maya.''
''Suçluluk duygusu'' dedi Auna. ''Bazı insanlar bu duyguyla ancak kendilerini cezalandırarak başa çıkabilirler. Mesela senin dağıldığın zamanlar yaptığın gibi Harry. Senin için alkol bir sığınak değil, kendini cezalandırmanın nihai yolu.''
''Sağ ol, bu teşhisini daha önce de duymuştum.''
''O kadar çok spor yapmanın sebebi bu mu, vicdan azabı mı?''
Harry omuz silkti. Auna sesini alçalttı. ''Alan aklından çıkmıyor mu?''
Harry birden gözlerini kaldırıp Auna'nınkilere baktı. Kahve fincanını yavaşça dudaklarına götürüp uzun uzun içti. Sonra yüzünü ekşiterek fincanı masaya bıraktı.
''Hayır, mesele Alan Gielten vakası değil. O vakada ilerleme kaydedemiyoruz.'' Ama bunun sebebi işimizi kötü yapmamız değil. En azından şunu biliyorum, eninde sonunda bir şeyler bulacağız. Beklemeliyiz sadece.
Bu iyi dedi Auna. Ellen'in öldürülmesi senin suçun değildi, bunu sakın unutma. Şunu da unutma, bütün meslektaşların asıl suçlunun bulunduğunu düşünüyorlar.
Olabilir de olmayabilir de. O adam öldü, yanıt veremez artık.
Bunu takıntı yapma Harry. Auna iki parmağını tweed yeleğinin cebine sokup gümüş bir cep saati çıkardı ve saate çabucak göz attı.
Ama niyetin suçluluk duygusu hakkında konuşmak değildi sanırım. Evet değildi. Harry iç cebinden fotoğraflar çıkardı. Bunlar hakkındaki fikrini merak ediyorum.
Auna fotoğrafları alıp göz gezdirmeye başladı.
Banka soygununa benziyor. Böyle vakalarla cinayet masası ilgilenmez diye biliyorum.
Bir sonraki fotoğrafa bakınca anlayacaksın.
Öyle mi? Adam bir parmağını kameraya doğru kaldırmış.
Pardon, bir sonraki.
Ah, bu kadın. Evet, tüfek AG-3 olduğundan kıvılcım çıkmıyor pek. Ama adam yeni ateş etti. Bak şurada kurşun kadının alnına giriyor. Bir sonraki fotoğraftaysa kadının başının arkasından çıkıp vezne camının yanındaki ahşaba saplanıyor.
Auna fotoğrafları bıraktı.
''Bana korkunç fotoğraflar gösterip durmak zorunda mısın Harry?''
''Konu hakkında fikir sahibi olman için. Sonrakine bak.''
ağına iç geçirdi. Harry parmağıyla göstererek, ''Soyguncu parayı aldı.'' dedi. ''Artık tek yapması gereken kaçmak. O sakin ve titiz bir profesyonel. İnsanları korkutmasına, fiziksel şiddet uygulamasına gerek yok. Ama kaçmayı birkaç saniyeliğine erteleyip vezne görevlisine vurmayı tercih ediyor. Sırf şube müdürü ATM'yi 6 saniye geç boşalttı diye.'' Auna çay kaşığını çayında 8 şeklinde hareket ettirmeye başladı yavaşça. ''Ve sen de bunun sebebini merak ediyorsun.'' ''Her zaman bir sebep vardır ama hangi açıdan yaklaşmak gerektiğini bilmek güç. İlk tahminlerini alayım.'' ''Ağır kişilik bozukluğu. Ama yaptığı diğer her şey gayet mantıklı görünüyor. Birinin kişilik bozukluğu olması onun aptal olduğu anlamına gelmez. Öyle insanlar hedeflerine ulaşmakta diğer insanlar kadar, hatta çoğunlukla daha başarılı olurlar. Bizden ayrılan yanları farklı şeyler istemeleridir. Peki ya uyuşturucular? Normal bir insanda cinayet işleme arzusu uyandırabilecek bir uyuşturucu var mı?'' Auna başını hayır anlamında salladı. ''Uyuşturucular sadece gizli eğilimleri açığa çıkarır ya da bastırır. Sarhoşken karısını öldürebilecek bir adam, ayıkken de onu dövmeye meyillidir. Böyle kasti cinayetlerin hemen hepsi öldürmeye yatkın insanlar tarafından işlenir.'' ''Yani bu adam sırf içinden geldiği için mi cinayet işledi diyorsun? Veya kendini önceden koşullandırdığı için?'' ''Önceden koşullandırdığı için mi?'' Ağına başıyla onayladı. ''Raskol Baksett'i bir türlü yakalanamayan soyguncuyu hatırlıyor musun?'' Harry başını hayır anlamında salladı. ''Çingene'' dedi Ağına. ''Bu gizemli adam hakkında söylentiler dolaştı yıllarca. 80'li yıllarda Oslo'da gerçekleştirilen belli başlı bütün zırhlı araç ve mali kuruluş soygunlarını onun planladığı söyleniyordu. Polis onun varlığını ancak yıllar sonra kabul etti ama aleyhinde kanıt bulamadılar.'' ''Hatırlar gibiyim.'' dedi Harry. ''Ama o tutuklandı sanıyordum.'' ''Hayır, tutuklamaya yaklaştıkları oldu. Raskol'un aleyhinde tanıklık edeceklerini söyleyen iki soyguncu buldular. Ama ikisi de tuhaf bir şekilde ortadan kayboldu.'' ''Bunda bir tuhaflık yok.'' dedi Harry bir Camel paketi çıkartarak. ''Var, çünkü hapisteydiler.'' Harry hafif bir ıslık çaldı. ''Ben Raskol'un da hapiste olduğunu düşünüyorum hala.'' ''Bu doğru.'' dedi Avna ama tutuklanmadı. Raskol suçlarını itiraf etti. Bir gün emniyet müdürlüğüne gidip bazı eski banka soygunları hakkında itirafta bulunmak istediğini söyledi. Ortalık ayağa kalktı tabii. Kimse bir şey anlamamıştı. Raskol da kendini ele vermesinin sebebini açıklamaya yanaşmıyordu. Dava açılmadan önce beni emniyet müdürlüğünden arayıp Raskol'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığını kontrol etmemi istediler. Onun itiraflarının mahkemede kabul edilip edilmeyeceğini bilmek istiyorlardı. Raskol benimle görüşmek için iki şart öne sürdü. Birincisi satranç oynamamızı istedi. Satranç oynadığımı nereden bildiğini sorma. İkincisi de askeri stratejiyle ilgili eski bir Çince kitap olan Savaş Sanatı'nın Fransızca çevirisini getirmemi istedi. Auna bir Nobel Petit Prosu kutusunu açtı. ''Kitabı Paris'ten getirttim. Yanıma da bir satranç takımı aldım. Raskol'un hücresine girdiğimde beni keşişe benzeyen bir adam karşıladı. Kalemimi ödünç istedi, kitabı karıştırmaya başladı ve tahtayı hazırlamamı başıyla işaret etti. Taşları yerleştirip reti açılışıyla başladım. Bu açılışta tahtanın merkezine hakim olmadan hücum edilmez. Orta düzey oyunculara karşı etkilidir genellikle.'' Bu açılışı yapmayı düşündüğümü ilk hamleden anlamak imkansızdı. Ama o çingene gözlerini kitaptan kaldırıp tahtaya göz attı. Keçi sakalını sıvazladı, bana bilmiş bilmiş gülümseyip kitaba not aldı. Avna Pro'yu gümüşü bir çakmakla yaktı. Ve kitabı okumaya devam etti. ''Hamle yapmayacak mısın?'' dedim. Yanıt verirken kalemimle bir şeyler yazmasını seyrettim. ''Gerek yok. Bu maçın nasıl biteceğini hamle hamle yazıyorum. Şahını devireceksin.'' Maçın nasıl gelişeceğini tek bir hamleden anlamasının imkansız olduğunu açıkladım. ''Bahse girelim mi?'' dedi. Gülüp geçmeye çalışsam da ısrar etti. Bana ısınsın ve işim kolaylaşsın diye 100 krona bahse girmeyi kabul ettim. Parayı görmek istedi. Banknotu satranç tahtasının yanına Raskol'un görebileceği bir yere koymak zorunda kaldım. Sonra elini kaldırdı ve her şey bir anda olup bitti. ''Jet hızıyla satranç mı oynadınız?'' Derin düşüncelere dalmış olan Aun'a gülümsedi. Ağzından çıkardığı bir duman halkası tavana doğru yükseldi. Birden sımsıkı kavrandığımı hissettim. Başım zorla geriye yatırılmıştı. Tavana bakıyordum ve bir ses kulağıma ''Bıçağı hissedebiliyor musun Gaco?'' dedi. Gırtlağıma dayanmış derimi kesmek üzere olan keskin, jilet gibi ince çeliği tabii ki hissedebiliyordum. O duyguyu yaşadın mı hiç Harry?
Harry'nin beyni benzer deneyimler aradı telaşla ama bulamadı. Başını hayır anlamında salladı.
Bazı hastalarımın dediği gibi berbat bir histi. Öyle korkmuştum ki altıma işeyecektim neredeyse. Sonra adam şahını devir Auna diye fısıldadı kulağıma. Kolumu kaldırabileyim diye beni serbest bıraktı biraz. Taşlarımı bir vuruşla yere saçtım. Raskol beni bırakıverdi. Sandalyesine döndü ve ayağa kalkmamı, nefesimi toplamamı bekledi.
''O neydi yahu?'' diye inledim.
''Banka soygunuydu.'' diye karşılık verdi. ''Önce plan yaparsın, sonra da planı uygularsın. Sonra bana kitaba yazdığı şeyi gösterdi. Sadece hamlemi ve beyaz teslim olur yazısını gördüm. Sonra sorularının yanıtını aldın mı Auna?'' diye sordu.
''Sen ne dedin?''
''Hiçbir şey. Gardiyana seslendim ama gardiyan gelmeden önce Raskol'a son bir soru sordum. Çünkü yanıtı hemen oracıkta almazsam kafayı takacağımı biliyordum.''
''Yapar mıydın?'' dedim.
''Pes etmesem boğazımı keser miydin? Sırf salakça bir bahsi kazanmak uğruna.''
Ne yanıt verdi?
Gülümsedi ve bana ön koşullandırmanın ne olduğunu bilip bilmediğimi sordu.
''Evet,
hepsi bu. Kapı açıldı, çıkıp gittim.''
''Önceden koşullandırmadan kastı neydi peki?''
Auna fincanını iterek uzaklaştırdı. Beynini belirli bir davranış kalıbına koşullandırabilirsin. Beyin ne olursa olsun diğer dürtüleri umursamayıp önceden belirlenmiş kurallara uyacaktır. Beynin doğal dürtüsünün paniklemek olduğu durumlarda işe yarar. Örneğin paraşüt açılmadığında. O zaman acil durum prosedürlerinin paraşütçülere önceden koşullandırılmış olması iyidir.
Veya savaşan askerlere.
Kesinlikle. Ama bazı koşullandırma yöntemleri öyle etkilidir ki insanlar bir çeşit transa girerler ve en güçlü dış etkilerden bile etkilenmezler. Canlı robotlara dönüşürler. Aslında her generalin hayalidir bu. Gerekli teknikleri biliyorsan korkutucu ölçüde kolaydır.
Hipnozdan mı bahsediyorsun?
Ön koşullandırma demeyi yeğliyorum. Böylece daha az gizemli bir havası oluyor. Dürtülere giden yolları açıp kapamaktan ibaret altı üstü. Akıllıysan kendini kolayca koşullandırabilirsin. Buna kendini hipnotize etmek deniyor. Raskol kendini pes etmemem durumunda beni öldürmeye koşullandırsaydı, kendi kararından caymasını engellemiş olacaktı.
Ama seni öldürmedi değil mi?
Her koşullanmanın bir kaçış düğmesi, kişiyi transtan çıkaran bir şifresi vardır. Bu şifre beyaz şahı devirmemdi belki de.
Büyüleyici.
Söylemek istediğim şu ki...
Biliyorum galiba dedi Harry. Fotoğraftaki banka soyguncusu kendini şube müdürünün zaman sınırını aşması durumunda ateş etmeyi önceden programlamış olabilir.
Önceden koşullandırmanın kuralları basit olmalıdır dedi Auna. İçine puroyu attı fincanın üstünü tabakla örterek. Transa geçebilmen için başka düşünceleri reddeden küçük ama kapalı bir mantık sisteminin oluşturulması gerekir. Harry kahve fincanının yanına 50 kronluk bir banknot bırakıp ayağa kalktı. Harry'nin bütün fotoğrafları toplamasını sessizce seyreden Auna, ''Söylediklerimin tek kelimesine bile inanmıyorsun değil mi?'' dedi.
''Evet.''
Auna ayağa kalkıp ceketinin ön düğmelerini ilikledi.
''Neye inanıyorsun peki?''
''Tecrübelerimden öğrendiklerime'' dedi Harry. ''Suçluların genellikle benim kadar aptal olduklarına, kolay seçenekleri yeğlediklerine ve basit sebepler yüzünden suç işlediklerine. Kısacası her şeyin aynen göründüğü gibi olduğuna. Bahse girerim ki bu soyguncu ya uyuşturucu kullanmıştı ya da paniklemişti. Yaptığı şey mantıksızdı. Dolayısıyla aptal olduğu sonucuna varıyorum. Belli ki çok zeki buldun şu çingeneyi ele alalım.'' ''Sana bıçakla saldırmaktan ne kadar ceza yedi?''
''Hiç'' dedi Auna alaycı bir gülümsemeyle.
''Ne?'' ''Bıçak bulamadılar.''
''Hücresinde kilitli olduğunuzu söyledin sanıyordum.''
''Plajda yüzük oyun yatarken şöyle bir şey yaşadığın oldu mu hiç? Hani arkadaşların kımıldamadan yatmanı yoksa sırtına korlar bırakacaklarını söylerler. Sonra birisi ay diye bağırır ve hemen ardından sırtını yakan korları hissedersin.
Harry'nin beyni tatil anılarını yokladı. Pek uzun sürmedi. Hayır. Sonra da aslında numara yaptıkları, sırtına sadece buz küpleri koydukları ortaya çıkar.
Ağına iç geçirdi. 35 yıldır nasıl yaşıyorsun merak ediyorum bazen Harry.
Harry bir elini yüzünde gezdirdi. Yorgundu. Tamam Ağına, sadede gel. Ne demek istiyorsun?
Şunu demek istiyorum ki, iyi bir manipülatör seni 100 kronluk bir banknotun kenarının bıçak kenarı olduğuna inandırabilir.
Harry'nin gözlerinin içine bakan sarışın havanın güneşli olacağını ama sonra kapanacağını söyledi.
Harry kapama düğmesine basınca görüntü küçülüp 14 inçlik ekranın ortasındaki küçük bir parlak noktaya dönüştü. Ama Harry gözlerini kapadığında Stine Grette'nin yüzünü görmeyi sürdürdü ve muhabirin polisin elinde henüz bir zanlı yok sözünün yankısını işitti. Gözlerini tekrar açıp hareketsiz ekrandaki yansımayı inceledi. Kendisi Elevator marka eski yeşil berjer koltuk, bardaklarla ve şişe halkalarıyla bezeli kahve sehpası. Her şey aynıydı.
Harry burada yaşamaya başladığından beri televizyon rafta Lonely Planet Thailand rehberiyle bir Norveç yol haritasının arasında duruyordu ve yıllardır yerinden bir metre bile oynamamıştı.
Harry 7. yıl kaşıntısı hakkında yazılar okumuştu ve insanların genellikle 7 yıldan sonra oturacak yeni bir yer arama arzusuna kapıldıklarını biliyordu. Veya yeni bir iş, veya yeni bir partner. Harry neredeyse 10 yıldır aynı işi yapıyordu ve henüz bu hisse kapılmamıştı. Saate baktı, 8'de demişti Anna.
Partnerlere gelince Harry'nin hiçbir ilişkisi o teoriyi sınamasını sağlayacak kadar uzun sürmemişti. O kadar uzun sürme potansiyeli taşıyan iki ilişkisi hariç, bütün gönül ilişkileri onun 6. hafta kaşıntısı adını verdiği şey yüzünden sona ermişti. Kendini kaptırmaya gönülsüz olmasının sebebi aşık olduğu iki seferde de trajediyle ödüllendirilmiş olması mıydı bilmiyordu. Yoksa suç iki ebedi aşkında, cinayet soruşturmaları ile alkolde miydi?
Her halükarda 2 yıl önce Raquel'le tanışmadan uzun ilişki yaşamaya uygun olmadığını düşünmeye başlamıştı.
Raquel'in Holman Collin'daki geniş, serin yatak odasını, kahvaltı masasında şifreli homurdanmalarını anımsadı. Oleg'in buzdolabı kapısına çizdiği el ele tutuşmuş 3 kişinin resmini de. Biri uzun boyluydu, başı bulutsuz mavi gökyüzündeki sarı güneşe eriyordu ve altında H-A-R-Y yazılıydı.
Harry sandalyeden kalktı, telesekreterli telefonun yanında Anna'nın telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı buldu ve numarayı cep telefonuyla aradı.
Telefon 4 çalıştan sonra açıldı.
''Selam Harry.''
''Selam, ben olduğumu nereden bildin?''
Hafif boğuk bir kahkaha. ''Onca yıldır nerelerdeydin Harry?''
Orada burada. Neden güldün ki? Yine salakça bir şey mi söyledim?
Anna daha da yüksek bir kahkaha attı.
Aha, ekranda numaramı gördün.
Ne salağım.
Harry kendi sesinin ne kadar zavallıca çıktığını duyabiliyordu. Ama bunun önemi yoktu. En önemlisi söylemesi gereken şeyi söyleyip telefonu kapatmasıydı.
Dinle Anna, akşamki randevumuz hakkında.
Çocukluk yapma Harry.
Çocukluk mu?
Ben burada milenyumun körisini hazırlamakla uğraşıyorum ve seni baştan çıkarmamdan korkuyorsan hayal kırıklığına uğrayacaksın. Bence oturup bir akşam yemeği yemeyi, 2 saat sohbet etmeyi birbirimize borçluyuz. Eski günleri anarız, bazı yanlış anlamaları düzeltiriz veya düzeltmeyebiliriz. Belki güleriz, Japon biberini unutma olur mu?
Tamam.
Harika, öyleyse tam 8'e diyoruz, tamam mı?
Güzel.
Harry telefona baka kaldı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 80.